Ayrım 47.
Aydınlanma değil merhamet. Böylece oluşturduğumuz gruplarda bizim de benzer bir tavır geliştirdiğimizi gözlerdim. Nitekim adının Alan Kimball olduğunu öğrendiğimiz Amerikalı kundaklanmış büfelerden bahisle mafyanın Rusya'nın demokratikleşmesinin önündeki başlıca engel olduğu şeklinde ahkam kesmekle gecikmedi. 8000 ayrı örgütlenmeye bağlı 100.000 kişi Rus iş dünyasının %70'i ile 80'i arasında bir oranı kontrol ediyor. Bu ulusun servetinin %40'ı demektir. Aslında doğru söylüyordu. Sadece 1993'ten Moskova'yı ele geçirmiş olan 8 çeteye mensup tetikçiler 10 tanesi bankacı olmak üzere 5000 kişiyi öldürmüşlerdi. Dayak, yaralama gibi suçların sayısı 20.000'den fazlaydı. 2000 yılı itibariyle ortalama yıllık cinayet sayısı 600'ü kiralık katillerce işlenmiş 10.000'di. Buna karşın olağanüstü kontrollü, hatta poker suratlı diyebileceğim bir erkek olan Alexi'nin terslendiğini gördüm. Kim demiş? Mafya Rus tarihinin anarşist özgürlükçü ruhunun en örgütlü ifadesidir, sir. Rus mafyası seçkinci dayatmaya tepkidir. Adına ilerleme denilen gayrimeşru, haksız, samimiyetsiz dayatmaya tepki. Gözlerine sokak çocuklarında rastlanan masumiyetle acımasızlığı aynı anda yansıtan kriminal diye tarif edebileceğim bir ifade yerleşti. Kadife yumuşaklığının altındaki demiri açık eden, insana kendisini kollaması gerektiğini söyleyen yabancılaştırıcı bir ifade. Ben hayretler içine dönerken Kimball, ''Uluçendi hıt'' diye gülümsediydi. Daha iyi bir hayat. Bütün bunlara 2. Alexander'ın 1861'de Krepostnaya Pravo'yu kaldırmış olmasının neden olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Ev ödevlerini çok iyi yaptıklarını düşünmüş, kıskanmış olduğumu hatırlıyorum. Kimball'ın Krepostnaya Pravo dediği mujikleri toprağa fiilen rapt eden kanun, 1400'lü yılların sonlarına doğru 3. Ivan'ın Moğolları mağlup edip Rusya'nın sınırlarını doğu ve güney bozkırları istikametinde genişlettiği yıllardan itibaren şu ya da bu biçimde yürürlükte. O yıllara kadar dilediği toprak sahibine çalışmakta özgür olan Rus marabası, yeni fethedilen bölgelere göç ederek sahipsiz arazilerde kendi çiftliğini kurmak istemektedir. Ancak böylesi göçün iç Rusya tımarlarının boşalması, üretimin daha da kötüsü vergilerin düşmesiyle sonuçlanacağı anlaşılınca, Çar Korkunç İvan 1497'de göç olayını yılda bir gün ile 26 Kasım St. George ordusu kısıtlayan fermanı yayınlar ki, bu da maraba ile toprak sahibinin sulh olmuş, aralarındaki borç alacak meselelerini halletmiş olmaları halinde mümkündür. Pürüzlü durumlarda maraba tımardan ayrılmak için bir yıl daha beklemek durumundadır. Buna rağmen Çağrı'nın önlemi köylüyü toprağa bağlamaya yardımcı olur. Ama yetmez. Tarım işçilerinin hareketliliği 1500'lü yıllarda da tehlike arz etmeye devam eder. Korkunç İvan'dan tam bir asır sonra 1597, yine bir St. George yontusunda bu defa da marabaların bir tımardan diğerine geçişlerini yasaklayan kanun yürürlüğe girer. 1650'den itibaren toprağa bağlı kölelerin sayısı, çarların asillere sahip olup olmadıklarına bakmaksızın dağıttığı arazilerle doğru oranda artar. Böylece serf nüfusuna 2. Ekaterina zamanında 800 bin, 1. Pavel zamanında 600 bin can daha eklenir. Aradan bir yüzyıl daha geçer, 1861 ve Çar 2. Alexander'ın bir kalem darbesiyle ve bir gecede 21 milyon can azat edilir. Amaç köylüleri kentlerin işçi pazarlarına yönelterek sanayi devrimini zorlamaktır. Oysa daha henüz emekleme aşamasında olan sanayi kuruluşları bu devasa kitleyi ememez ve kentlere sürülen işsiz ve açsız canlar suça itilirler. Hırsızlık, soygun, gasp daha büyük Petro döneminde 1695-1725 büyük bir sorundur. Şehirler arası yollar haydutlarla kaynarken sadece Moskova'da 30 bin sabıkalı hırsız vardır ki şehrin nüfusu 250 bin bile değil. Hapishaneler dolmaya, Sibirya sürgün kampları kurulmaya başlanır. Buna karşın başlangıçta bireysel hareket eden hırsızlar zamanla çeteler halinde örgütlenirler. Giriş aidatını ödeyen çete üyelerine kod isimleri verilir. Çekirdek yönetici kadro görev bölümü yapar. Yeraltı dünyasının ilk kanslerleri belirir. Ve bir zamanların mazlum mujikleri dünyanın gelmiş geçmiş en güçlü kriminal devletini, Prens Alexi'nin Rus tarihinin anarşist özgürlükçü ruhunun en örgütlü ifadesidir. Adına ilerleme denilen gayrimeşru, haksız, samimiyetsiz, seçkinci dayatmaya tepkidir dediği Blatnoy Mir'i kurarlar. Blatnoy Mir haritalarda yer almaz, hiçbir uluslararası kurumda temsil edilmez ama en az 250 yıllık ABD'den daha eskidir demişlerdi. Geçmişi olan bir devlettir ki köylüleri azat etmekten yana olan reformcu soylularla alay eden Bazarovistleri haklı çıkarmakla kalmaz. Dünya tarihinde misli görülmedik bir yağmanın, SSCB'nin yağmalanmasının ahlaki zeminini de hazırlar. Bazarovizm, Turgenev'in 2. Alexander köylüleri sokağa dökmeden 2 yıl önce yazdığı Babalar ve Oğullar ya da Rusça aslındaki gibi Babalar ve Çocukları isimli romanın baş kişilerinden Bazarov'un adından türetilmiş dünya görüşü. Romanda babalar köylülerin azat edilmesini savunan reformcu aristokratları, oğullar ise aristokratların geleneksel egemenliğine olduğu kadar romantik reformculuklarına da karşı çıkan gençleri temsil eder. Daha Aleksandr'ın fermanı çıkmadan serflerini insancıl kaygılarla azat eden soylularının boş idealizmini yerden yere vuran Bazarov, zamanla bir roman kahramanı olmanın çok ötesinde bir dönemin düşünce biçiminin temsilcisi olarak ortaya çıkar. Turgenev 1850 sonrası inteligentiye musallat olan çok ciddi bir sayrılığa işaret etmiş ve bir de isim vermiştir. Nihilizm. Nihilizm her türlü ahlaki, dini, estetik değer ve ülkünün inkarı, 2x2=4 ederin dışında her şeyin boş olduğu iddiası, 1860 kuşağı devletin her türlü iyileştirme gayretini karalar olmuş. Nihilist Bazarovistler öyle güçlenmişler ki halkın durumunu düzeltmek için bir şeyler yapmak isteyen toplum önderlerinin şevkleri kırılmış, yöneticiler kıpırdanamaz olmuşlar. Sonuçta devleti daha erişilebilir, daha laftan anlar bir varlığa dönüştürmek isteyen reformcular, onun fuzuli ve yetersiz gören temel işlevlerini devralmak isteyen radikallere yenik düşmüşler. Yenik düşenlerden birisi de Alexei'nin büyük dayısı Pyotr Stolypin. Başbakanın 1907-1911 reformları kentleri yaşanmaz kılan suç dalgasının daha da yükselmesine neden olmuş. Pamyat'ın bugün bile dilinden düşürmediği tanrı, çar, millet şiarı, yeryüzündeki hiyerarşinin gökyüzünden icazetli olduğunu söylerken, Rus devletinin varoluş nedeninin, tanrının merhametini yeryüzüne taşımak, yoksulları esirgemek olduğunu da bildiriyor. Çarların adları tanrıyla bir nefes anılmaktadır. Ama Deli Petro gibi bir batuşkanın, bu herifler bizim ekmeğimizi bile gasp ettiler. Baba bırak zalimleri biraz daha dövelim diye yakaran aç çocuklarına cevabı, elleri haça çivilenmemiş olmasaydı İsa Mesih bile çalardı olmuş. Açlık Rusyası'nın bir adı ise diğeri haksız kazanç. Rus devleti en az 250 yıl önce diyorlar meşruiyetini böylece kaybederken geleneksel suç kavramı başkalaşıma uğruyor. Çarlık Rusyası olmuş, SSCB olmuş, nesiller boyunca kuşak üstüne kuşak, Sibirya hapishane ve gulaklarına gün yüzü görmemecesine yığın yığın tıkılan insanları fark etmiyor. Devlet ve yasalar bu insanların gözünde mahkum edildikleri o uzun, karanlık ve zalim kışlar gibi bütünüyle anlaşılmaz, ahlak dışı, dışarlıklı ve düşmandırlar. Sibirya gulaklarında hayatta kalabilmenin tek bir yolu vardır, doğanın ve devletin yasalarına karşı savaşmak, yasalardan çalmak ve bunu yaparken kardeşlik çerçevesine dayanışmak. Kendilerine Vori ve Zikone diyorlar, sabıkasız hırsızlar. Rus devletinin islah olabileceğine asla inanmayan Vori ve Zakone, çareyi yeni bir devlet, Rusya devleti içinde devlet kurmakta buluyor. Kendi rütbeler, cetveli, teamülleri, ritüelleri, maliyesi, hazinesi, yasaları, mahkemeleri, idari teşkilatı, hatta kendi dili olan bu devletin adı Blatnoy Mir. Vori ve Zakone nezdinde sabıka kendi devletlerinin Blatnoy Mir'in yasalarına itaatsizlik anlamındadır. Rus devletini izam etmiyor. Blatnoy Mir Merkez Komitesi Yadro bir kamptan diğer bir kampla nakledilen gulag mahkumlarına blat denilen temiz kağıdı tanzim ediyor. Blat nakledilen mahkumun sabıkasının olmadığını gösteriyor ki yeni hapishanesi ya da gulagındaki sabıkasız hırsızlar tarafından kabul edilebilmesi için bu kağıdı ibraz etmesi şarttır. Öte yandan peder Mihail Dimitriyevich, Katso, Lenin, Krupskaya, Albay ya da Sasha Solyenitsin, biz istesek de istemesek de Blatnoy Mir yurttaşlarıydık diyor Boris Tuleyev. Blat alabilmek hepimiz için önemliydi. Aksi takdirde Katso'nun hikayesindeki Albay'ın akıbetine uğramaları kaçınılmazdı. Gulaklara sürülen aydınlar Vori ve Zakone'yi yakından tanıyorlar. Şuşenko'ya Gulag'ı Doğu Sibirya'da Minusinsk bölgesindeki Abakan'da, Lenin ve eşi Krupskaya'nın Vorkuta'nın da ötesinde, Sıktıvkar'ın 2525 kilometre doğusundaki Gulag'da 3 yıl kalmışlıkları var. Bolşevizmin babası Blat kültürünü orada yakından tanıyor. Lenin'in planladığı ütopya maneviyattan arındırılmış bir ütopyadır. Vori ve Zikane radikal Bolşevikleri yadırgamıyor. Alexei yaygın kanının aksine yeraltı soyluları okumuş yazmış insanlardır diye anlatmıştı. Kanslerler Lenin ve yoldaşlarıyla Marx'ı tartıştılar. Tercihlerini Marx'tan değil anarşistlerden, özellikle de Bakunin ve Kropotkin'den yana koydular. Ama çarlığı ortadan kaldırmak ortak hedefi doğrultusunda işbirliği yapmaktan kaçınmadılar. Nitekim Bolşeviklere el koyanlara el koyun sloganını ilham eden Pruton'un soyut makaleleri değil, Blat kültürüdür. ütopyalarını gerçekleştirmek için milyonları harekete geçirmek durumundaydılar. Okuma yazma bilmeyen kitlelere Marx'ın öğretileriyle yaklaşamazlardı. Bu nedenle siyasi teorisyenlik ile pratik gereksinimler arasındaki sınır Rusya'da net olarak çizilememiştir. Vori Vizekone'nin etkisini profesyonel devrimcilerin yiyecek ya da para tedarik etmek için şiddet kullanmış olmalarında da görürsün. Sol, never were the revolutionaries we loved. Ne devrimciler sevdik zaten yoktular. Bir Türk şairinden uyarlama diye açıkladım. Aslı böyle değil. Siz konuşurken devrimci ruhunun mayasında yeraltı kültürünün olabileceğinin bizim aklımızın ucundan bile geçmediğini düşünüyordum. Türkiye'de devrimcilere çaktım almaz bir tabancayı bile çok gördüğümüzü, paranın bir biçimde bulaştığı eylemleri lanetlediğimizi düşünüyordum. Yemede, içmede, aşkta fedakarlık bizde devrimciliğin olmazsa olmazlarıydı. Buna ölüm oruçları dahil. Oysa Vori Vizekone'nin asıl gelişmesi 1917 devriminden sonra. Kimileri istikrarsızlık, kaos ya da panik yaratmak peşinde olan karşı devrimcilerle işbirliği yapmış, kimileri de NKVD gibi Sovyet kurumlarında etkileyici kariyerler. Stalin onların sahte döviz basmak gibi becerilerinden sıkça yararlandı. Sovyet düzeninin hırsızlarla bozuşması, Vori'nin anarşist ve komünist gerekçelere dayanan taleplerini karşılayamaz hale gelmesiyle başlar. Nomenklatura gelir dağılımı bozukluğunu düzeltmek şöyle dursun, uçurumu daha da derinleştiren politikalara yönelince araları açıldı. Kısa sürede Jigana dedikleri genç suçluları örgütleyip başlarına geçen siyasi şefler türediler. Jigana yeraltı dünyasının kadim örf ve adetlerini yeni duruma uyarladı. İdeolojik muhalefetin esaslarını düzenledi, yasalarını tanzim etti. Bu yasalara göre bir Vori Vizekone'nin toplum için çalışması ya da çalışanlarla işbirliği yapması, aile sahibi olması, devlet adına silah kuşanması, kolluk kuvvetlerine sanık ya da tanık hüviyetiyle muhatap olması, her türlü para alışverişinde bulunması yasaktır. Ancak Blatnoy Mir geleneğinin diğer unsurlarına dokunulmadı. Dövmeler, konuşma biçimleri, kod isimleri eskisi gibi kaldılar. Şarkılar, maniler, söylemler de öyle. Ne ki siyasi suçlularla adi suçluların bir araya getirilmesi, Ekim'den önce olduğu gibi şimdi de düzen muhalifi siyasilerin yeraltı dünyasının yönetimlerini benimsemeleriyle sonuçlandı. Jigana'nın ömrü de uzun olmaz. Daha 1920'lerin sonlarına doğru liderlik kavgası başlamıştır. İsyan eden küçük rütbeli Vori Vizekone, 1930'ların ilk yıllarında kendi şeflerini Urki'yi seçme yoluna giderler. İzleyen Urki-Jigana mücadelesi Bolşevik devrimi öncesi yeraltı yasalarını temel alan yeni ve daha ayrıntılı bir yasanın çıkmasıyla sonuçlanır. Yeni kanunname kanslerler tarafından tek yasa olarak benimsenir. Blat alabilmek için uyulması gereken yasa bu ayrıntılı yasadır. Yurtseverlerin Büyük Savaşı'nın, Ruslar İkinci Dünya Savaşı'na Yurtseverlerin Büyük Savaşı diyorlar, sonuna kadar yürürlükte kalır.
Ayrım sonu.